Yunus makamı.
Her kim bana ayarsa, Hak Tanrı yar olsun ona. Her kancarı varırsa, bağ bahar olsun ona. Bana ağu sunan kişi, şehdü şeker olsun aşı. Kolay gelsin cümle işi, eli erer olsun ona. Önümce kuyu kazanı, Hak tahtın ağdırsın anı, ardımca taşlar atanı, güller nisar olsun ona. Acı dirliğin isteyen, tatlı dirilsin dünyada. Kim ölümüm ister ise, bin yıl ömür versin ona. Her kim diler ben har olan, düşman elinde zar olan, dostları şadı düşmanı, dostu ayar olsun ona. Miskin Yunus'un dünyada güldüğünü istemeyen, ağladığım isteyene, gözüm pınar olsun ona. Efendim, Yunus makamından merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de yeni haftada yeni bir bölümle huzurlarınızdayız. Sesimizin ulaştığı her yere sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Efendim, bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden, cep telefonu veya tabletinize indirdiğiniz TRT TV uygulamamızdan dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Gökhan Kahraman. Kıymetli dinleyenler, geçen hafta programın ilk bölümünü dinleyenler hatırlayacaklardır. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Turan Karataş hocamla Yunus Emre'nin hayatına giriş yapmış, Yunus'un yaşadığı devri, manevi bağımlılığını, şiirlerini, o devirdeki içtimai siyasi durumunu sizlerle paylaşmaya çalışmıştık. Vaktimiz yetmediğinden konuşamadıklarımız oldu tabii ki sevgili hocamız da. Yunus'un hayat yolculuğuna kaldığımız yerden hep birlikte devam ediyoruz. Sayın hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Programı Yunus Emre'nin Gözüm Pınar Olsun Ona şiiriyle açtık. Bu şiir bizlere aslında hocam çok şeyler anlatıyor. Fakat günümüz insanı bu şiirde geçen kelimeleri, kavramları biraz anlamakta güçlük çekiyor. Nisar oldu, ayar oldu gibi kelimeler de var, inşallah değineceğiz. Sizinle bu kelimelerin anlamlarını konuşacak ve kavramların bize verdiği mesajları da idrak etmeye çalışacağız. Evet, gözüm pınar olsun ona. Sanki baktığımızda böyle bir kesinlikle bedduadan sanki bir duaya geçiş gibi geldi. Yani ne olursa olsun, ne ederseniz edin, ben size yine de sözümle, şiirimle dua ederim diyen bir Yunus çıktı karşımıza.
Efendim, nasip olursa bu şiirler üzerinden yolculuğumuz devam edecek. Evet. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Nefesimiz el verdiği sürece. Okuduğunuz şiir Yunus'un güzel şiirlerinden birisi. Elbette hepsi güzel. Ama güzelin içinde de güzeller var. Bu şiir 700 yıl önce söylenmiş. 700 yıl önceki halimizle, tutumumuzla, konuştuğumuz dille, yaşadığımız hayatla bugünkü arasında dağlar kadar fark var. Fakat şiirin bugünkü insanlar tarafından anlaşılması noktasında ben bakıyorum çok da uzak değil. Yani 700 sene değil de yeni söylenmiş gibi. Evet. Birazcık kendisini yoranlar, Azıcık üzerinde düşünenler için şiir çok uzak değil. Yine de ben istedim ki bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize bir kolaylık olsun diye şiiri bugünkü dille söylersek, gerçi ahengini biraz kaybedebiliriz ama ne diyor büyük şairimiz, ulu şairimiz, Anadolu'nun o güzel Türkmen kocası bize ne söylüyor? Diyor ki her kim bana düşmandır, benim yoluma engel olmak istemektedir, beni sevmemektedir. Allah onun dostu olsun, Allah ona yardım etsin. Her nereye giderse varacağı yer bağ bahçe olsun, güllük gülistanlık olsun, tutacağı iş kolay gelsin. Her kim bana zehir sunuyor, ben derim ki onun yiyeceği bal şeker olsun. Kim benim önümde kuyu kazıyor, ben derim ki Allah onun makamını yükselsin. Arkamdan taş atana derim ki başından güller dökülsün. Kim ki benim acılar içinde yaşamamı ister, ben ona derim ki sen hoşlukla, sevinçle, tatlılıkla yaşa. Kim ki ölümümü ister, ben ona derim ki Allah sana 1000 yıl ömür versin. Kim benim perişanlığımı, zelil olmamı, düşkünlüğümü ister, düşman elinde inim inim inlememi ister, ben ona derim ki dostların sevinç içinde yaşasın, düşmanların sana dost olsun. Ve nihayet benim dünyada güldüğümü istemeyenlere, güldüğümü işitmeyenlere derim ki ben gözlerimi sizin için pınar edeyim, sizin için ağlayayım, sizin dertlerinize gözyaşı dökeyim. Şiirin genel atmosferi böyle. Şimdi bu şiiri kaçıncı defa okudum bilmiyorum ama her okuyuşumda şu geldi aklıma. Böyle bir ululuk makamı, insanın böyle kendisini nirvana'ya, zirveye çıkarma hali mümkün mü?
Evet. Tasavvuf erbabı hocam, kamil ve mükemmel zatların ulaştığı makam diyorlar. Tabii ki o dervişlerin. Yani burada ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin, sanki dünya sizin olsun. Bana ne niyetle gelirseniz Rabbim de tam tersini size versin. Evet. Bu resmen aslında bir Yunus'un sanki duası gibi. Geçen tabii programda hatırlarsınız hocam. Yunus bu makama ulaşmış mı yoksa bu makamda ilerleyen bir insan mıdır diye. Bu şiiri okuduğumuzda aslında kamil bir insanın bir vasıflar ortaya.
Sorunuzun cevabı çıktı ortaya.
Evet. Yani bir tevafuk. Sorumun cevabı net bir evet. şekilde bu şiirde ortaya çıkmış oldu. Ama şimdi şiir aslında bize çok yakın. 700 sene olsa bile siz de çok güzel tahlilini yaptınız. Gerçekten de çok uzaklaşmadı. Ama içinde bazı kelimeler var.
Onlara geleceğim ama ben evet. bir şey söyleyeyim. Şimdi biz Yunus'u anlamaya çalışırken, sevgili dinleyicilerimizle bu söylediklerini paylaşmaya çalışırken şunu akılda tutalım isterim. Anna Masala Yunus'u çok severdi. Bir Türkologtu, iyi bir araştırmacıydı. Diyor ki Yunus'u anlamanın iki yolu vardır. Bir bilim yolu, bir de gönül yolu. Şimdi siz hep gönül yoluyla bakıyorsunuz.
Evet.
Ben de müsaade ederseniz bilim yoluyla bakayım. Böylece ikimiz dengeleyelim. Yani şu, ben bugünkü bu şiire tasavvuf erbabının değil de ortalama insanımızın 21. asrın ortasına doğru giden o işte efendim postmodern insanın, o teknoloji insanının bu şiirden neler duyabileceğini de biraz.
O zaman şuna da değinebilir miyiz hocam? Şimdi bu kadar işte her kim bana ayarsa Hak Tanrı yar olsun ona. Kim ölümüm ister ise işte Rabbim 1000 yıl ömür versin ona. Kim zehir benden diler ise Rabbim şeker şerbet versin ona diye. Yani günümüz insanı evde, okulda, işte, trafikte. Yani şu hasletlerden acaba niye bir tanesine sahip?
İşte evet. Yani. Biraz bunu biraz söylemek lazım. Evvela biz ne kadar sahibiz.
Evet.
Çünkü Yunus da bu tür öğütleri verirken enteresandır. Yunus divanında nefsine söyler. Yani bu yolun yolcuları da öyledir malumunuz. Önce nefsine söyler. Öğüt nefse, iyilik gayriyadır. Diyor ki hep dikkat ederseniz kim bana bunu isterse ben ona bunu derim. Önce kendi nefsine söylüyorum. Şimdi ben dedim ki bu şiiri okuduğumda ben olsam bu şiiri bir dostluk bildirgesi olarak bunu yayınlarım. Çünkü edebiyatımızın hiç mübalağasız en erdemli şiiri bu şiir. İçinde kötülük barındırmayan, içinde kıskançlık barındırmayan, insanlığın hayrına ne geliyorsa aklımıza, gönlümüze hepsini burada bulmak mümkün. Desek ki mesela bir meclise girdiğimizde, bir cemiyete vardığımızda selamdan sabahtan sonra. Desek ki her kim bana ayar ise hak Tanrı yar olsun ona desek. Yani kim bana düşmanlık ediyorsa, kim benim kötülüğümü istiyorsa Allah onun iyiliğini versin. Allah ona yar ve yardımcı olsun. Allah onun dostu olsun desek. O mecliste bir kötü hava kalır mı?
Kalmaz tabii.
Yani ben isterim ki hakikaten, yani bunu samimi söylüyorum. Şu mısrağı veya şu beyti, ilkini böyle selamın ardından bir güzellik temennisi olarak vardığımız yerlerde söylesek, insanlara desek. Ya diyecek ki Allah Allah, ben bu adamı pek sevmezdim ama böyle bir şey dedi. Sonra o sorgulasın samimiyetimizi, içtenliğimizi, şuyu buyu. Velhasıl Yunus öyle bir şiir koymuş gönlümüze. Evvela bize şunu diyor. Eğer iyi insan, güzel insan, cemiyete ve diğer insanlara yararlı insan ve onların önünde örnek insan olacaksanız bu temennileri dilinizden düşürmeyin. Fakat tasavvuf erbabının yakaladığı bu efendim zirveyi, bu mükemmelliği, bu duyguyu biz ne kadar yakalayabiliriz? Ben de diyorum ki ne kadar yakalayabilirsek, hangisine sahip olabilirsek, en azından mesela insanların kuyusunu kazmayalım. Hadi bizim kötülüğümüzü isteyenlerin iyiliğini isteyemedik.
Evet.
Dilimiz bağlandı. Ya çünkü nefis kolay değil. Ama en azından insanların ardınca kuyu kazmayalım. Arkasından taş atmayalım. Tabii bu şiirin genel atmosferi, söylemi böyle ama bu şiirde teknik olarak da muazzam bir simetri, bir estetik vardır. Dikkatinizi mutlaka çekti. Kim bana böyleyse ben ona böyle olurum. Yani baştan sona bir tezat simetrisi vardır.
Evet.
Bu simetri okuyanın bir kere estetik duygusunu da diriltiyor. Bir de burada bazı deyimlerde, bazı tabirlerde, bazı kavramlarda ikinci, üçüncü anlamlar var. Mesela arkamdan taş atan diyor. Ne demek bu? Yani bir insanın arkasına alıp taş atmak mıdır? Hayır. Bu tam da bugünkü insanımızın yakalandığı hastalıklardan evet. biridir. Maalesef, şuradan çıkar maalesef çıkmaz hocam. Birisinin ardından kötü söz söylemek.
Canım ben zaten onun yüzüne de söylerim gibisinden.
Söyleyemez. Burada olsa zaten, evet, söyleyemez. İşte. Ama diyor ki Yunus, kim ki diyor benim ardımca taş atıyor, ben onun arkasından taş atmak şöyle dursun, başından aşağı güller dökülsün evet. isterim. Yani ben ona güzel şeyler söylemek isterim.
Hocam bizim esnafımızda hani böyle bir dükkana girdiğinizde yazar ya, benim hakkımda ya da bazı yerlerde işte.
Evet.
Benim hakkımda ne düşünüyorsan Allah sana işte iki katını, on katını veya mislini versin diye bu sözde çok karşılaşmışsınızdır. Bu bizim Anadolu'da genel bir tabirdir. Özellikle esnaflarımız çok kullanır dükkanlarında, tabelalarda yazıyı asarlar. Şimdi Yunus da benim hakkımda ne düşünürsen Allah sana iki, on veya mislini demiyor. Yunus tam bir tezatıyla hem de misliyle tam iyiliğini karşısını düşünüyor.
Evet. Ya burada yani şu var. Evet efendim tabii bir kere bu şiirlerin birinci özelliği ve bana çok sıcak gelen tarafı içtenlikle, yürekten, gönülden söylenmesi. O dediğiniz yazılarda bazen insan inanmakta ya da laf olsun diye konmuş evet. olduğunu düşünmekte kendini alamıyor. Bu öyle değil.
O zaman buraya bir parantez açıp şunu diyebilir miyiz hocam? Yani samimiyet varsa şiirde bir, bunda bir yaşanmışlık var.
Elbette.
Yaşanmışlık olmadan bunlar kaleme ve dile dökülemiyor demek.
Efendim edebiyatımızın en sıcak şiirleri, en dokunan şiirleri böyle şiirlerdir.
Evet.
Yani yaşanarak ya da yaşandıktan sonra insanın diline gelen şiirlerdir. Ben Yunus'un bunları yaşadığını, yaşayarak yazdığını, daha doğrusu yaşayarak söylediğini düşünüyorum. Girdiği meclislerde kendisinde bu hal ve etvar var ki bu söz de ondan dökülüyor. Bugün insanımız elbette buradaki sayılan bütün meziyetlere sahip olması mümkün değil. Ama mesela şu insanların arkasından konuşmaktan vazgeçsek.
Belki de hocam çağımızın en büyük hastalığı özel sektörden kamuya, işte akraba ilişkilerinden, işte komşuluk ilişkilerine kadar, her türlü insani ilişkilere kadar hani bunu da bir kılıfa sığdırıyoruz ya. Ben aslında yanımda olsa evet. da söylerim. Ben doğruyu söylerim gibisine.
Efendim aslında öyle değil. Yani yüzüne de söylesek insanların kırıcı sözler hiçbir zaman hoş değildir.
Evet.
Elbette yüzüne söyleyeceğimiz şeyleri arkasından söyleriz. Ruhsatını kendi kendimize vermeyelim. Bir kere kötü sözden uzak duralım. Yunus bunu söylüyor. Baştan beri hep söylediği bu. Burada baktığınız zaman bir tarafta kötülük var, bir tarafta iyilik var. Burada insanın iki kanadını gösteriyor bu şiir. Biz iki kanatta uçuyoruz Gökhan Bey.
Evet.
Yani bir tarafımızda kötülükler, bir tarafımızda iyilikler. Yunus diyor ki siz hangi kanadı daha çok kullanıyorsunuz? İşte bu insan olmanın, insanı yüceltmenin yolu budur diyor. Şimdi bir tarafta o var, bir tarafta bu var. Hadi buyurun bakalım diyor. Gelin işte insanlığımızı tartalım. Ya da iyi olma yolunda, yüce olma yolunda, ulu olma yolunda şunları bir yapalım, nefsimizde uygulayalım diyor. Tabii şiirin içinde o kadar çok derinlikler, o kadar çok gözenekler var ki. Mesela her kim diler ben har olam, düşman elinde zar olam. Bu var. Mesela sevmediğimiz insanlar için düşünmüyor muyuz? Ya şu böyle bir burnu sürtülse,
evet.
Hani bir zelil olsa, bir efendim şöyle bir görsem falan diye içimizden sevmediğimiz insanlara ya da bir zamanlar bize şöyle kaş altından bakan, bir şekilde ayağımıza çelme takanlara böyle düşündüğümüz oluyor. Ben de düşünüyorum. Fakat bu şiirleri okuyunca diyorum ki bu mertebeye ulaşmak ne zor şeymiş. Yakup Kadri, Yunus Emre başlıklı bir yazısında, Erenlerin Bağında çok güzel bir yazısı vardır. Orada der ki, pirim sen nerede piştin der, nerede oldun? Yani bu olgunluk nasıl bir dünyada, nasıl bir ortamda, nasıl bir mekanda oldu ki hiç çiğlik yok içinde.
Evet.
Şimdi ben de bunu okuyunca diyorum ki nasıl olacak şimdi? Bana ahı sunan kişi, yani bana zehir veriyor adam. Beni öldürmek istiyor. Bu avu kelimesini de unuttuk biliyor musunuz Gökhan Bey?
Evet hocam, arada.
Yani bu şiirleri okurken aslında bizim bir görevimiz de bir işlevimiz de şiirde unutmamamız gereken kavramlara, kelimelere bir göz etmek, göz kırpmak, onları bir sevgiyle selamlamak ve bugünün insanına da ey güzel insanlarımız ya bakın bunlar bizim kelimelerimiz diyelim.
700 yıl öncesinden günümüze çevirdiğimizde çok fazla bir değişiklik olmuyor ama.
Olmuyor ama mesela bugün ayar
kelimesi.
Taş yerinde
ağır, her şey yerinde güzel hocam. Evet. İşte mesela kancaro, ayar, ondan sonra nisar, efendime söyleyeyim.
Burada iki tane kelime çok uzak. Birisi kancaro kelimesi.
Evet, kancaro.
Evet, artık arkaik bir kelime, Türkçe bir kelime. Bir de nisar olmak, dökülmek, saçılmak evet. Anlamında. Ama mesela ben asıl şeye üzülüyorum.
Bir de ayar var tabii ki.
Ha ayar.
Tabii ayar.
Şimdi ayar kelimesi bizim 600 yıllık klasik şiirimizin külliyatında o kadar çok karşımıza çıkar ki. Ve o kadar zengin anlamlar kazanmış ki. Ben hatta anlamlarını not etmiştim. Baş edemedim. Bir kısmını ancak söyleyeyim. İşte rakip, düşman, engel, kıskanç, efendim... Yabancı, başkaları, gayr kelimesi var ya efendim, gayr.
Evet.
Onun çoğulu, gayr.
Günlük hayatta siz de kullanıyor musunuz hocam bu kelimeyi?
Ayar
ya da kullanmaya dikkat ediyor musunuz?
Yani kullanmak isterim. Ben bir ara şöyle bir şeyi unutamadığım kelimeler diye küçük küçük denemeler yazmaya başlamıştım.
Ya da bir yani edebiyatçı olarak üniversitede öğrencilere hitap ederken işte
kelimeleri... Kullanıyorum ama öğrencilerim sağ olsunlar bana böyle garip bir diyardan gelmişim gibi bakıyorlar.
Ama edebiyat fakültesi değil hocam.
Falan olsa da öyle bakıyorlar. Şimdi bir şey daha var.
Evet.
Ayar tasavvufta yolun dışında kalanlara yani tarikata intisap etmeyenlere de etmeyenler için de kullanılan bir tabirmiş. Yani bir kelime bile unuttuğumuz bir kelime bile bize onlarca şeyi hatırlatıyor. Ben de diyorum ki bu kelimeleri unutmayalım. Arada bir kullanalım, kullanmaya çalışalım. Ayar elemin çekme gönül nafile gamdır. Hasmın sitemin anlamamak hasma sitemdir. Nedim diyor galiba.
Evet.
Şimdi aslında bu şiiri açıklarken o az evvel söylediğim dizede, mısrada bir bize yol gösterici şu. Bizim insanımızın genel insanlık halinin ortalama ilkesi şudur. Ayar elemin çekme gönül nafile gamdır. Yunus diyor ki hayır biz diğerlerinin elemini de çekmek durumundayız.
Yani cümle kamunun derdiyle dertlenmek.
Evet. Evet, diğer kam olmak.
Evet.
Bak diğer kam veya evet. Diğer kam kelimesini de unuttuk. Diğer kam. Başkalarının derdinden bize ne demeyeceğiz?
Komşunun derdi, arkadaşın derdi,
efendim,
insanların
işte
derdi.
İşte halka halka gideceğiz.
Evet,
önce
evet,
anneden, babadan, oğuldan, çoluktan, çocuktan başlayarak sonra komşu, dayı, hala, akraba,
yani işte hocam,
arkadaş.
Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu şiiri alıp kelime kelime siz de açıklıyorsunuz. kelime kelime bugüne vursak, ondan sonra bugünkü yaşantımıza baktığımızda ben diyorum ki yani Yunus'ta ya bir fazlalık var, çok aşırı derecede bir fazlalık var. Bizde de inanılmaz bir eksiklik var.
Evet.
Ama dervişlerin, özellikle hak aşıklarının ve şairlerin Yunus'un hayatına baktığımızda Yunus gayet sakin, miskin, düzenli, kendi halinde zamanı iyi kullanan, hani bir lokma bir hırkayla deyişlerini söyleyen ve hak bildiği yer, sözde kimsenin kalbini kırmadan devam eden bir insan geliyor. Aslında normal yaşayan bir insan gibi.
Elbette.
Her şey normal.
Şimdi biz bu şiire eğer akılcı, pozitivist bir bakışla bakarsak izah edemeyiz. Yani bu şiirin çizdiği insan resmi, fotoğrafı, portresi böyle bir ütopik bir yaratıkmış gibi gelir bize. Akılcı gözle bakarsak.
Yunus'un evi yok muydu, aşı yok muydu? O soğukta, kışta, karda, Anadolu'da acaba nerede kalırdı? Deli mi derdi? İşte acıktığında ne yerdi? Tabii tabii hocam yani. Gerçekten de çok az bilgiye sahip. Sahibiz Yunus hakkında.
Evet, maalesef. İşte o zaman şöyle, yani anlama sananın sözüne dönelim. Biz Yunus'a iki gözle, iki yolla bakacağız. Bir gönül gözüyle bakacağız. Bu adam gönül adamı. Yunus bize en üst zirveyi koyuyor. Ve diyor ki, siz bunun ne kadarını yaparsanız, gözüm pınar olsun size diyor.
Evet.
Yani sizin için de gözyaşı dökerim. Yeter ki iyi insan olmak yolunda bir adım atın. Bir adım atın. Size efendim taş atana siz gül atın. Size ağı sunana siz şeker takdim edin. Ya bir de böyle denesek hakikaten ne olur mesela?
Kesinlikle, kesinlikle.
Yani siyasette, efendim toplumda, pazarda, rekabette, ne bileyim basında.
En basit hocam, şimdi oraya stüdyoya gelirken çıktık işte TRT'ye doğru yola çıkarken. Ankara'da malum trafik yoğun. İnsanlarımız da sabah bir böyle bir keşmekeş içerisinde iş yerlerine koşturmaya çalışıyor.
Geriliyorlar.
Tabii gergin oluyor insanlar. Yetişme kaygısı. Bir de
böyle yağmurun kanın yağdığı zamanlarda.
Yani bir buyurun dediğimizde veya bir gülümsemeyle hani bir başsal buyurun siz geçin dediğimizde insan hemen bir teşekkür ediyor. Kornaya basıyor, böyle iki taraflı böyle muhabbet oluyor. Ama o bir anda sinirler gerildiğinde karşılık bir şey. Halbuki çok basit bir şey. Hani yokun da yoku derecesinde o kadar basit bir şey.
Ama bir işte şunu yapabilsek diyorum. En azından sizin dediğiniz. Ya efendim buyurun siz geçin desek. Yahut da bize böyle kaşını kaldırarak, gözünü ağartarak, yüzünü gererek bakan birine tebessümle desek ki merhaba desek. Acaba ne olur diye düşünüyorum. Mesela birbirinin rakibi olan hocalar, futbolcular, takımlar, siyasiler. Elbette bu rekabette olsun, onun ayrı bir tadı var ama. Onlar birbirlerine diyelim ki maçtan sonra yenilen takımın hocası bir demet gül verse. Güzel oynadınız. Efendim. bizi mağlup ettiniz. Ama biz bu mağlubiyetten bir galibiyet çıkarma dersi de aldık. Deyiverse. Yunus bunu diyor işte tam da. Hayat daha güzel olmaz mı?
Hayat
yani
daha
o
güzel.
Zaman düşmanlıklar azalmaz mı?
Kesinlikle hocam.
Evet.
Yani kesinlikle haklısınız. Ben şimdi korkuyorum ki mesela Mevlana'yı böyle bir mistisizmle ondan sonra hafif hafif bizden almaya çalışıyorlar ya. Gün gelip de Yunus'u da bizden alırlar.
Yok efendim almazlar. Yani almazlar çünkü Yunus...
Çünkü Batı'nın inanılmaz bir hayranlığı var hocam.
Elbette. Evet. Elbette. Şimdi küçük bir hatırayı nakledeyim. Vaktimiz vardır inşallah.
Var vaktimiz.
İtalya'da nasip oldu. Roma'da Yunus'u anlattım ben. Yunus Emre Enstitüsü bir imkan sağladı. Orada Yunus'un kim olabileceğini, kim olduğunu ve onun çok meşhur bir şiirinden yola çıkarak hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. İleride inşallah onu da konuşacağız. Orada dinleyenlerden biri, tabii ben konuşuyorum bir taraftan İtalyanca tercüme de akıyor arkadan.
Evet.
Konuşan dinleyenlerden birisi geldi bana dedi ki, efendim bir soru soracağım. Buyurun. Bu dediği söylediğiniz zatın hemen hemen aynısı 14. asırda bizim burada yaşamış filancadır dedi. Bu adam o adam olmasın. Evet çok enteresan. Biraz önce dediniz ya elimizden alırlar. Ben de dedim ki bu adam o adam değildir.
Hatta bizde 7 tane var.
Evet. Yani. Ama dedim bu adamların inandığı tanrı aynı tanrıdır dedim. Onlara bu sözü söyleten, onlara bu hali yaşatan da odur dedim. Ha dedi evet. O da çok dedi dindar biriydi. Bir azizden bahsediyor.
Evet.
Bir Aziz'den bahsediyor. Efendim Türkçenin süt dişleri dedik geçen hafta Yunus'a. Şimdi Yunus'u alamazlar. Şöyle ki ya Yunus Anadolu'nun hemen her köşesinden, Anadolu'daki medeniyetin hemen her tozundan, toprağından, neşvesinden şiirlerine bir şey koymuş. Mevlana'nın bahtsızlığı şiirlerini Fars diliyle söylemiş olması. Halbuki Yunus o büyük gönül diline Türkçe elbise giydirmiş. Hocam i̇şte bizim en büyük güvencimiz de
Türkçeyi
o.
Türkçeyi giydirirken aslında mesela ben şimdi bir şarkıyı, türküyü ya da bir kıssayı, tabii kıssada herkes için bir hisse vardır ama şarkıyı, türküyü dinlediğim zaman benim duygularıma tercüman oluyorsa, beni anlatıyorsa, kalbimin için anlatıyorsa veya 20 yıl, 30 yıl öncesi yaşadığım bir ruh halini anlatıyorsa ben işte o zaman bağlanıyorum. Yunus aslında bizim insanımızın o işte iç sesini tamamen dışarı vurmuş. Yani evet. Aşkını.
Şimdi azizim şöyle bilirsiniz, şartlar değişir, imkanlar değişir, giydiklerimiz değişir ama insanın iç dünyası aynıdır. Adem'den beri bizim fıtratımıza konan kodlar aynıdır. Yunus işte o iç dünyayı o kadar iyi ezberlemiş, o kadar iyi tanımış, o kadar iyi tahlil etmiş ki bu şiirlerde bize oradan konuşuyor.
Evet.
Oradan konuşunca da o 700 senelik mesafe kayboluyor.
Evet. Hocam geçen hafta Yunus'un hayatına dair birçok konuyu konuştuk. Yani şiirlerini, fakat yazıya aktarılmasını bu usta değinemedik. Yani Yunus'un şiirlerinin yazıya geçirilmesi çok da az bir vaktimiz kaldı. Geçen haftadan kalan bir konumuz. Şiirlerin yazıya geçirilmesi nasıl olmuş hocam?
Kısaca arz edeyim, eksik kalmasın. Güzel onu hatırlattınız. Yunus'un şiirlerini desti hattıyla yazıp yazmadığını bilmiyorum. Şimdi desti hattı ne diyecekler? Kendi el ceyziyle yazıp evet. yazmadığını bilmiyoruz. Bu konuda hiçbir kayıt yok. Yazmamış olma ihtimali yüksek. Çünkü Yunus şardan şara, ilden ile gezen, şiirlerini söyleyen, hak yolunda kendince bir görevi ifa eden, Ahmet Yesevi'nin açtığı yoldan Anadolu'da dolaşan bir gönül eri. Bana öyle geliyor ki bugün elimizde bulunan, Yunus'a ait olduğu söylenen 10 tane divanın, yazma divanın her biri Yunus'tan sonra onu sevenler tarafından yazıya geçirilmiştir. Ve Yunus'un şiirleri yaklaşık olarak bir asır yani 100 yıl hafızalarda dolaşmış. Bu vesileyle de bugün elimizdeki divanlarda o 100 yıllık sözlü gelenek içinde gezen şiirler elbette eklemelerle, çıkarmalarla, eksilmelerle farklılaşmış.
Çünkü ben sizden bir dizeyi duysam desem ki ya Turan hocam bana 10 yıl önce bir dize söylemişti. İşte dizenin bir yerini hatırlayamasam evet genel anlamıyla buydu. Duydu deyip ondan sonra yazsam ve bu ondan sonra kabul gören bir söz haline gelir.
Evet ama orada bir kelimeyi siz kendiniz evet, yazarsınız. Evet. Avu yerine işte efendim zehir dersiniz. Evet. Yunus'un şiirlerinde de bu tür farklılıklar var. Yani Fatih Nüshası'na bakıyorsunuz 200 şiir var. Karaman Nüshası'nda 215 şiir var. Nur Osmaniye Nüshası'nda 190 şiir var. Değişiyor. Yani yazanlar, biz bunlara müstensihler diyoruz. Bu şiirleri yazıya geçirenler, efendim kendi dönemlerinde kayıtlardakileri ve zihinlerdekileri geçirmişler ama bir taraftan da bir takım tamirat, tadilat, bir takım eksiltme, çoğaltma, farklılığa da mani olamamışlar.
Evet. Sevgili dinleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor sevgili Turan Karataş hocamla birlikteydik ve büyük bir keyif aldık. İnşallah sizler de aynı duyguları yaşamışsınızdır. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
Hoşça kalın efendim.
Yunus makamı.